Hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Sizler için hazırladığımız bu programımızda, tefekkür bahçemizde, bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır hadisi şerifinden esinlenerek, hocamız Profesör Doktor Sayın Şener Dilek ile sizler için fikir ve düşünce güllerinden, çiçeklerinden bir buket takdim edeceğiz, sunacağız. Hocam, bugün öncelikle İslam aleminin, hatta insanlık dünyasının en ciddi problemi nedir sizce? Önce bunu tefekkür etsek.
Efendim, kanaatimce İslam dünyasının, hatta bir anlamda bütün beşer aleminin en ciddi problemi kimlik problemidir. Yani kimlik bunalımı var. Bunu şöyle ifade edeyim. Bugün beşer ilimde, sanatta, teknolojide çok yol kat etmiş. Baş döndürücü, korkunç tabiri caizse fevkalade büyük tekamüller var. Terakkiler var. Hatta beşer fezayı keşfetmiş. Fezanın derinliklerine kadar gitmiş ama ihmal ettiği, keşfedemediği bir hakikat kalmış. İnsaniyet kendi mahiyetini keşfedememiş. İnsanlık kendi iç dünyasını murakabe edememiş. Yani insanın dünyası, iç iklimi bakire ulaşamamış. Ve insan kendi şahsiyetini, kendi kimliğini bulamadığı için ve bu bunalımdan gelen sızıntılar var, yaralar var, sıkıntılar var.
Evet, şimdi yani kısacası insanlık kimliğini kaybetmiş. Evet. Ve çeşitli ideolojiler, çeşitli işte bilim adamları diyelim, düşünürler, insanlığa çeşit çeşit kimlik modelleri sunuyorlar günümüzde, malumunuz. Acaba İslam'ın sunduğu kimlik modeli nedir? Nasıl bir kimlik takınmamızı emrediyor İslam dini?
Şimdi İslam dininde kimlik bunalımını çözmek için insanın enfüsü tefekküre evvela dönmesi gerek. Yani kendini bilen Rabbini bilir. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Şimdi bu anlamda meseleyi düşünürsek, İslamiyet'te insan evvela bazı suallere cevap vermek, bu suallerin arkasında ciddi bir şekilde düşünmek durumundadır. Bu suallerin mesela kanaatimce birincisi, ilki, kimsin sen? İlk sual, kimsin sen? Ve kiminsin sen? Beşeri bunalımdan kurtaracak evvela en birinci reçete bu suallere hakimane cevap vermektir. İşte İslamiyet bu manayı mükemmel ortaya koymuş. Kimsin sen? Şimdi Kur'an'ın gözüyle insanı tahlil ettiğimizde sen eşref-i mahlukatsın. Yani bütün mahlukatın en eşrefisin. En mükemmelisin. Sen kainatın özüsün. Alemin özetisin. Sen arzın halifesisin. Halifetullah'sın. Allah'ın ruh-i zeminde halifesisin. Sen dünyada Cenab-ı Hakk'ın aziz bir misafirisin. Müntahapsın, seçilmişsin. Allah'ın halili, habibi ve dostusun. Şimdi şu manayı biraz daha tefekkür açısından tahlil ettiğimizde, evvela insanın şu birinci soruyu cevaplandırırken düşünmesi lazım. Kimim ben? Evvela kimim ben? Sonra kiminim ben? Bu suale cevap araması gerekiyor. Hakikaten kainatı biz şöyle ifade ediyoruz. Alem-i Ekber. Şu kainat muazzam ve muhteşem. buna alem-i ekber tabirini kullanıyoruz. İnsan da onun küçük bir muhassalası, özü ve özeti, ona da alem-i asgar diyoruz. Yani kainat büyük alem, insan da küçük alem. Hazreti Ali demiş, sen zahiren küçüksün ama hakikat noktasında sen çok büyüksün. Öyle ifade etmiş, demiş ki esas büyük alem insandır. Sende çok derinlikler matfidir. Sende çok derinlikler gizlidir. Dolayısıyla insan enfusi aleminde, yani iç dünyasında kimsin sorusuna cevap araması gerekmektedir. Evvela şuradan başlayabilir bir Müslüman, bir insan. Yani bana takılanlar hiç kimseye takılmamış. Yani mücevherat diyoruz, takı diyoruz ya, evet. Takı. Yani hiçbir mahluka, hiçbir masumluğa takılmayan cihazatlar, takılar, insana takılmış. Mesela Allah'ın insana bahşetmiş olduğu takılardan en birincisi akıl nimetidir. Mücevher. En büyük mücevherat akıldır. Evet. Cenab-ı Hak insana akıl nimetini bahşetmiş. En büyük bir gerdanlık. Sonra Cenab-ı Hak insana nutuk, konuşma kabiliyetini bahşetmiş. Yüzlerce cihazatlarla, duygularla insanı teçhiz etmiş. Mükemmel, tek kelime ile şahane bir keyfiyette, hılkatta yaratmış. Dolayısıyla insana madem akıl verilmiş ve akıl da bize bahşedilen nimetlerden en başıdır, gerdanlık manasındadır. Öyleyse aklın bir fonksiyonu olmak icap eder. Aklın fonksiyonu düşünmektir, tefekkür etmektir. Fikirde boyuttur, derinlik kazanmaktır. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, yani kimlik bunalımında şu problem karşımıza çıkıyor. Bugün günümüzün insanı sathi düşünüyor, derinliğe inmiyor. Tefekkür boyutu çok cılız, çok nakıs, çok yetersiz. Niye? Çünkü insanı hayvandan ayıran özellik düşüncedir. Yani insan düşündüğü zaman insandır. İnsan düşünceyi terk ederse hayvaniyete yaklaşır. Tedenni eder, düşer. Bakın ben size bir bu münasebette bir hatıramı anlatmak istiyorum. Aşağı yukarı bundan 20-25 sene önce lisede öğretmenlik yaptığım dönemlerde bir gün sınıfa girdim. Tahtaya geçtim. İşte eşitlik çizgisi var. Matematikte kullanılıyor. Çift çizgi. Yazdım tahtaya. Öğrencilere döndüm. Dedim, arkadaşlar bu çizgi ne demek? Dediler ki, hocam işte eşit nedir? İşte matematik tabiriyle tarafların biri, kavramların, rakamların, harfli ifadelerin biri diğerine eşit ve müsavi ise bunu ifade etmek için çift çizgi kullanıyoruz. O zaman dedim bunu tatbikata geçelim. Mesela 2 çarpı 2 eşittir 4. Doğru mu? Öğrenciler hocam doğru dediler. Tamam, 2 çarpı 2 eşittir 4. Peki 5 dedim, ikinci tebeşiri elma aldım. Peki dedim, şimdi bir eşitlik daha yazacağım. Beni izleyin. 5 eşittir 2. Doğru mu? Dediler hocam yanlış. Yanlış değil mi? 5 eşittir 2 değildir. 5 2'den büyüktür. O zaman 5 büyük işareti, 5 büyüktür 2 yazdım. Dedim ki arkadaşlar, şimdi şu eşitlik kavramını matematik vasfından çıkartıp biraz daha küllileştirelim, ummileştirelim. Mesela bu eşitlik kavramını kainata teşmil edelim. Bakın dedim, tahtaya geçtim. Çok affedersiniz. Şöyle yazdım. Öküz eşittir insan. Doğru mu? Der hocam yanlış. Peki o zaman nasıl yazacağız? Düzeltiyorum. Affedersiniz, düzeltiyorum. Efendim, insan büyüktür öküz. Doğru mu? Dediler hocam doğru. Peki matematikte böyle harfli ifadeleri paranteze alma gibi. Ben de şimdi öküz kavramını açacağım. Öküz yazdım, altına geçtim. Aç parantez, yer artı içer, artı çiftleşir, artı ölür. Yani hayvanın temel karakteristik vasıf ve sıfatları bunlar değil midir? Yani hayvanın özelliği yemek, artı içmek, artı çiftleşmek, artı ölmektir. Şimdi tarafın bir tarafına yazdım. Aç parantez, yer artı içer, artı çiftleşir, artı ölür. Şimdi öbür tarafa geçiyorum. İnsan da hayvan gibi sadece yese, sadece içse, çiftleşse ve ölse ne olur? Hiç unutamıyorum. Lise birinci sınıf. Hep beraber. Hocam dediler. İşte öyle olur. İşte demek ki insanı hayvandan ayıran özellik tefekkürdür, düşüncedir. Yani insan düşündüğü zaman insandır. Ben olayı biraz daha başka bir misalle daha derinleştirmek istiyorum. Mesela iki mahluk düşünürüz. İkisinin de gözünü bağlayınız. Bir helikopterin içerisine koyun ve helikopter alsın bu iki mahluku semada tayran etsin. Epeyce gitsin ve helikopter böyle bir köşk, etrafı bağ ve bahçelerle müzeyyen mükemmel bir kasır köşk, etrafı bağlık ve bahçelik bir yere helikopter şey yapsın. İniş yapsın. Şimdi bu helikopterde iki mahluk var. Birincisinin gözünü açsalar, gözü açılır açılmaz, o mahluk hemen ota gitse, başlasa otları, o laleleri, çiçekleri hıpır hıpır, şıpır şıpır mı diyelim, yemeye başlasa. Birincisi böyle yapsa, yani ilk mahluk gözünü açıyorsunuz, hemen bahçeye dalıyor ve dalır dalmaz da çiçekleri yemeye başlıyor. İkincisinin gözünü açıyorsunuz, gözü açılınca hemen etrafını tecessüs ediyor. Neredeyim ben? Niye buraya geldim? Bu köşk kimin? Bu saray kime ait? Bu bahçeleri tanzim eden kim? Tertip eden kim? Bakın, birincisi gözü açıldı, ota koştu. İşte ota koşana hayvan demişler. İkincisi gözü açıldı, hemen alemi temaşa etmeye başladı. Nereye geldim? Neredeyim? Kim beni buraya getirdi? Burası kime ait? Bunu da tefekkür edene insan demişler. Yani hulasa, yani bu noktayı özetlersek, İnsanın hayvandan farklı düşüncesidir. Evet. Tefekkür etmesidir. İşte kimlik bunalımının kaynağında tefekkürün azlığı, yetersizliği, nakıslığı yatmaktadır. Dolayısıyla yani enfusi ikliminde, iş dünyasında insanın evvela kendisine takılan takılardan dolayı kendini murakabe etmesi gerektir. Sonra hakikaten insan tabiri caizse insan bir mektubu Rabbani'dir. Yani, mektupta biliyorsunuz yani her mektubun temel karakteristik özelliği her mektupta bir mesaj vardır. Her mektup hakikat noktasında bir mana yüklüdür. Bir hakikat yüklüdür. Şimdi insan Rabbani bir mektuptur. İnsanı yazan, çizen, takdir eden, teşkil eden Cenab-ı Hak'tır. Müessirinden insan haber veriyor.
Mektup yazandan haber getirir.
Tabii.
Tabii ki.
Ve her mektubun içerisinde ne vardır? Bir mesaj vardır. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman insan mektubu ilahidir. Mektubu Rabbani'dir. Yani bir Rab var. Bir terbiye edici var ki insan hılkat hamurunu bu şekilde insan mahiyetinde en mükemmel, en güzel bir şekilde halketmiş, yaratmış. Mesela diğer bir açıdan insana baktığımız zaman insan tabiri caizse bir kaside-i kaderdir. Siz edebiyatçısınız değil mi?
Evet.
Biliyorsunuz kaside, mesela divan edebiyatında herhalde hatırladığım kadarıyla divan edebiyatında padişahları methetmek için değil mi? Yazılan evet. Şiirler ne deniliyor?
Kaside.
Kaside deniliyor. Şimdi insan da kaside-i kaderdir. Yani kaderin çizdiği, kudretin halk ettiği, irade-i ilahiyenin şekillendirdiği bir insan kasidedir. Tabiri caizse insan sanki bir şiir gibi halk edilmiş. Mükemmel bir keyfette yaratılmış. Dolayısıyla demek ki kimlik bunalımında insanın evvela ilk etapta sorması ve cevaplandırması lazım gelen birinci hakikat, kimsin sen? Sonra kiminsin sen?
Evet.
Şimdi bunu biraz daha arzu ederseniz ben şahsen derinleştirmek istiyorum.
Şimdi insan... bu noktada bir şey özetlemek istiyorum hocam, kusura bakmayın. Demek ki bu arz ettiğiniz hayvan misaliyle ve helikopter çok güzeldi hakikaten o misaller gösteriyor ki yani insanın en büyük problemi mide değil. Yani günümüzde insanlığın en büyük problemi ekonomik problemlerde aranıyor ve çeşitli işte ekonomik paketler sunuluyor falan malumunuz. Demek ki insan evvela bütün nazarlar da oraya çekiliyor hakikaten. Bütün insanlık dünyasının en ciddi problemi olarak gösteriliyor. Muhakkak o da gerçekten ekonomik tedbirler, bu problemlerde büyük problemler ama demek ki sizin arz ettiğiniz şekliyle evvelen bizzat insanın biraz kendisini düşünmesi lazım. Yani bu midesinden değil de kainata aklıyla bakması, tefekkür etmesi gerekiyor. Bu boyutlardan maalesef uzaklaştırılmışız yani.
Evet.
İkinci olarak da mektup misaliyle demek ki insanın öncelikle kendisini, kimim, neyim olduğunu düşündükten sonra kendi sanatkarını tanıttıran bir mektup özelliğini taşıyor. Kaside misaliyle de ben öyle anladım. Kendi sanatkarını methetmek, tanıttırdıktan başka methetmek, övmek, ona sena etmek manalarını taşıyor insan. Öncelikle demek ki sadece mideden ibaret değil, onun manevi değerleri var. Kendisini düşünmek zorunda, aklını çalıştırmak zorunda. Muhakkak o insanlar da aklını çalıştırıyor ama midesine çalıştırıyor, ekonomik olarak düşünüyor. Ekonomik bir varlık olarak sunuluyor insan. Değil demek ki insan öncelikle aklı ile düşünen, kendisini düşünen, Halık'ını düşünen bir mahluk olması gerekiyor.
Yani burada zannediyorum şöyle bir yanılgı söz konusu olabiliyor.
Evet.
Aslında insan sadece madde boyutlu değildir. Menfaat boyutlu, lezzet boyutlu bir mahluk değildir. İnsanın fıtratında camiyet vardır. Yani insanda mide dairesi var, doğru. İnsanda ihtiyaç dairesi de var, bu da doğru. Ama insan sadece mide dairesi, işkembe dairesi, ihtiyaç dairesi değildir. İnsanda bir de melekütü dediğimiz, insanın insaniyetini temsil eden yüksek sıfatlar vardır. Mesela akıl gibi, idrak gibi, kalp gibi, ruh gibi, sır gibi, latife tabir edilmiş. Latife-i Rabbaniye. Pek çok insanda latifeler var.
İşte şimdi bunlardan burada, habersiz yaşıyoruz maalesef.
Evet, yani şimdi burada aslında maddi ihtiyaçlarda, bakın yani şunu ben net ifade etmek isterim. Şimdi maddi ihtiyaçlarda insanı yine terakkiye sevk etmesi, tefekküre sevk etmesi gerektir. Nasıl? Mesela ben size bir misal vereyim. Tamam, bizim yani tıbben aşağı yukarı insanın midesi yumruk kadar. Yumruk kadar midemizin ihtiyacı için Cenab-ı Hak baharı halk etmiş.
Evet.
Şimdi yaratılan meyveleri düşün. Dikkat et. Mesela yaratılan meyveleri düşün. Ben biraz daha açık bir misal örnek vermek istiyorum. Bakın böyle dışarıya çıktınız. Köşede bir dilenci var. Fakir, perişan bir vaziyette. Dilenmiyor ama lisan halinden belli. Önüne mendili sermiş. Şimdi mendili serdiğine göre artık o mendil gösteriyor ki, işaret ediyor ki bu adam nedir? Himmete muhtaçtır. Şimdi önünden geçerken o anda şefkatınızı tahrik etti. Hava soğuk, kış, Adam perişan bir vaziyette. Çıkarttınız mesela. Cebinizden mesela. Şu, bunu para kabul edelim. Çıkarttınız cebinden, cebinizden. O fakire 50 bin lira verdiniz. Bakın, şimdi şu fiili hakimane tahlil etmek gerekir. Şimdi zahiren parayı veren parmaklardır.
Eldir.
Eldir, parmaktır. Yani evet. Parmağımla parayı verdim. Evet. Ama hakikat noktasında parayı veren bendeki şefkat hissidir. Merhamet hissidir. Acıma hissidir.
Tamam.
Değil mi? Mesela öyle zengin insan, zengin fakat gafil. Pek çok. Hani bu asırda zengindir fakat gafildir. Zengin ve aynı zamanda çok da gafil öyle insanlar var ki fakir fukarayı gördüğü zaman yüzünü çevirir.
Evet.
Maddesi var, cebleri dolu ama şefkati eksik. Vermiyor. Demek ki eğer ben cebimden çıkarttık bu parayı vermişsem, bu parayı vermek benim şefkatimi gösteriyor.
Tabii.
Parmağın arkasında bir şefkat sıfatı var. Acıma
görülmeyen,
var. Görülmeyen, görülmeyen
manevi kavram.
Görülmeyen manevi bir kavram var. İşte bunun adına isterseniz şefkat deyiniz,
merhamet.
İster merhamet deyiniz, isterseniz kerem deyiniz, sahabet deyiniz, cömertlik deyiniz, ne derseniz deyiniz,
evet.
Şu parmakların arkasında şu faaliyetimi tahrik eden bir sebep var. O nedir? Şefkat hissidir. Bakın, bu misalden şu noktaya ulaşmak istiyorum. Mesela bakıyorsunuz, bahar geliyor, kiraz ağaçları. Parmaklarıyla bize ne veriyorlar? Kiraz veriyor, elma veriyor, nar ağacı. Bakın, nar ağacı, nar veriyor. Şimdi biz mantık ve muhakeme sentaksi noktasından düşünüyoruz ki o ağaç yontulmamış kaba kerestedir. O ağaç insanı tanımaz. İnsana şefkat etmez. İnsanın midesini bilmez. İnsana cevap vermez. Nasıl ki işte şu parmağın arkasında bir şefkat varsa, demek ki şu hadiselerin de arkasında insanı tanıyan birisi var. İnsana şefkat eden birisi var. İnsanı seven, sevdiğini nimetleriyle gösteren, ihsas ettiren birisi var. Dolayısıyla yani biz tefekkür boyutu noktasından baktığımızda bizim ihtiyaç dairemiz de ihtiyaç dairemizi bu manada düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde ihtiyaç dairesi de bizi kimlik bunalımından kurtarabilir. Yani şu düşünün bakın, şu narları kim paketlemiş? Kim ambalajlamış? Yani dünyanın hangi konserve fabrikasında öyle bir ambalaj yapabilirsiniz, yaptırabilirsiniz? İnayet-i İlahiye onu paketlemiş. Rahmet-i İlahiye onu şekillendirmiş. Lütf-i İlahiye ona renk vermiş. İhsanat-i İlahiye ona tat vermiş. Hikmet-i İlahiye ona gıda vasıflarını, özelliklerini koymuş. Şimdi ben size sorayım. Değil mi? Ben şimdi bir narı alsam faraza. Şimdi narı aldım. Şöyle bıçakla ikiye bölsem. Tanelerini şu masanın üzerine töksem. Şöyle bir de elimle de harmanlasam. Bakın ben size narı yaratın demiyorum. Halk edin de demiyorum.
Evet.
Yoktan inşa edin de demiyorum. Sadece o tökülen tanelerini tek tek yerlerine yerleştirin diyorum. Şimdi siz bu işi yapabilir misiniz?
Çok zor.
Çok zor. Ve imkansız. Zor da değil, imkansız. Bütün tanelerini tek tek yerine yerleştireceksiniz.
Evet.
Halbuki bak sizin aklınız var, hayatınız var, iradeniz var. Siz aklınızla, iradenizle, elinizle o taneleri dizemiyorsunuz. Yontulmamış kaba kereste ağaç onu dizebilir mi? Bakın, orada ilim var. Orada tanzim var. Orada hikmet var. Orada rezaket hakikati var. Rızk var. Senin midene bakıyor. Senin ihtiyacına cevap veriyor. Şimdi bunu böyle kaba keresteye oduna verebilir miyiz? Dolayısıyla bakın, bütün nimetler ezelden beşerin ihtiyacı için tanzim ediliyor, tertip ediliyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda işte mesela Allah'ın yaratmış olduğu bütün nimetler de hakikatta insanı Allah'a ulaştırabilir. Tefekkürle bakarsak bu hakikati biz ne yapabiliriz? Görebiliriz. Mesela bir Karpuza bakın. Mesela karpuzun hılkatında ne kadar mükemmellik var. Cenab-ı Hak ambalajlanmış, paketlemiş. Bir de üzerine çizgi koymuş. Bu çizgi şu manayı işaret ediyor, gösteriyor. Yani bıçağı al, Bismillah de, şuradan ye. Kemal lezzette ye ve Rabbini tanı. Allah'a yönel, bu nimetlerin sahip hakkisinin Cenab-ı Mevla olduğunu idrak et.
Demek ki mide dairesinden de yine ekonomik ihtiyaçlarından da insan yine Rabbini bulabilir. O gözle bakabilir. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı akşamlar sevgili seyircilerimiz. Bir başka tefekkür bahçemizde buluşmak üzere. Merhaba sevgili seyirciler. Tefekkür bahçemize hoş geldiniz. Bu programımızda insanın kimlik arayışına devam ediyoruz. Evet hocam, geçen programımızdaki insanın kimliğinin sadece maddi midesinden ibaret olmadığını, insanın akıl, kalp, ruh gibi manevi özelliklerinin de olduğunu vurguladınız. Hatta insanın midesinin ihtiyaçlarından bile yine kendisini yaratan Rabbine ulaşması gerektiğini özellikle belirttiniz. İsterseniz bu ihtiyaç dairesinden insanın yine devam edelim sohbetimize. Kimlik içerisinde insanın ihtiyaçları ve bu ihtiyaç dairesinin insanın götüreceği neticeler, bunu tefekkür edelim bu günde.
Efendim, malumunuz insanın ihtiyaç dairesi çok geniş. Sonsuz. İnsanın sonsuz ihtiyaçları var. Evet. İnsan bir çiçeği arzu ettiği gibi bir baharı arzu ediyor. Bir baharı arzu ettiği gibi ebedi bir cenneti de görmek istiyor. İnsanda binlerce hisler var, arzular var. Bu açıdan insanı tahlil ettiğimizde görüyoruz ki insan tabiri caizse arzular köşkü. İhtiyaçlar sarayı, binlerce mütenevi ihtiyaçları var. Aslında insanın bu ihtiyaçlarının çok olması insanın mükerremiyetini gösteriyor. Allah indindeki kıymetini, keyfiyetinin büyüklüğünü ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bakın, yani insan maddeten belki 70 kilo, 80 kilo, ama hakikat noktasında 70 kiloluk bir hayatın muhafazası için, devam ve bekası için Cenab-ı Hak şu muhteşem kainatları yaratmış. Yani şu alemin varlığıyla, devam ve bekasıyla insanın hayatı devam ediyor. Kainat insanı takviye ediyor, tahkim ediyor. Yani şimdi ihtiyaçlar dairesini açarsak, işte gece bizim ihtiyacımız, gündüz de bizim ihtiyacımız, bahar bizim ihtiyacımız. Namütenahi Cenab-ı Hakk'ın sermiş olduğu sergiler, sofralar, onlar da bizim ihtiyacımız. Tabi bu sofra kavramını sadece mide ve midenin ihtiyacı olarak algılarsak çok nakıs olur. Yani geçen sohbette üzerinde durmuştuk, yani yumruk kadar bir midenin ihtiyacı için Cenab-ı Hak baharı yaratmış. Bakın şu sebzelere, meyvelere, tatlarına bakın, şekillerine bakın, kokularına bakın, kıvamlarına bakın. Hepsi beşerin ihtiyacı için sergilenmiş, halk edilmiş. Dolayısıyla insanın ihtiyaç dairesi sadece mide değil, gözümüzün de bir sofrası var. İşte gözümüzün sofrası güneş. Eğer güneş olmazsa gözün bir fonksiyonu olmaz ki. Burnumuzun sofrası sesler, kokular alemi. Kokular alemi. Kulağımızın sofrası sesler alemi. Dilimizin sofrası tatlar alemi. Yani insan zahiren ve cirmen küçük ama hakikat noktasında çok büyük. Hazreti Ali'nin ifade ettiği gibi. Öyle demiş yani. Alemi ekber insandır. Şimdi dolayısıyla Cenab-ı Hak 70 ve 80 kiloluk bir maddi hayatın hırs ve muhafazası için kainatı bize tahkim ettiriyor. Kainat bizim başımıza bağlanmış. Yani fizik tabiriyle nasıl odak noktası var, fokus noktası var. Yani sonsuzdan gelen ışınlar nasıl geliyor, odak noktasında kesişiyorsa, bütün nimetler geliyor, insanın başında kesişiyor. Şimdi mesela, yani Kur'an bunu teshir hakikati olarak ifade ediyor. Musahhara lakum, musahhara lakum, sahhara lakum, musahhara lakum. Kim bu nimetleri size teshir ediyor? Yani olayı sadece maddi ve mide ihtiyaçlarının boyutu olarak anlamak, algılamak çok yanlıştır. Şu nimetler nereden geliyor? Mercisi kimdir? Sahibi kimdir? Kim bunları bize musahhar ediyor? Kim bizim emrimize tahsis ediyor? Dolayısıyla bir Müslümanın tefekkür boyutunda, kimlik arayışında bunları kendine sorması gerektir. Şu nimetler kimindir? Dolayısıyla yani insan tek kelimeyle ifade edersek insan müntehaptır.
Müntehap, seçkin.
Evet, seçilmiş. Evet. Yani insan bütün mahlukat içerisinde seçilmiş bir mahluk. Yani Cenab-ı Hak bütün mahlukat içerisinde insanı seçmiş.
Bu seçkin özellikleri insanın.
Şimdi diğer insanın seçkin özelliği evvela insana Cenab-ı Hak akıl vermiş, idrak vermiş, ruh vermiş, nutuk konuşma kabiliyeti vermiş, insaniyete layık cihazatlarla teçhiz etmiş. Bu cihette insan seçkin. Birincisi bu. İkincisi, insanın seçkinliği sofrasından belli. Yani bizim soframız, bizim Allah indinde ne kadar kıymetli olduğumuzu ifade ediyor, ortaya koyuyor. Bakın, sen karpuzun göbeğini yiyorsun, kabuğu hayvanlara, değil mi? Buğdanın tanesi bize, sapı hayvanlara. İnci gibi dizilmiş mısırlar bize, onun efendim
koçanı
hayvanlara. Evet. Şimdi etler bize, sütler bize, nimetler ve ikramlar bize. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman, işte insanın sofrası, insanın Allah indindeki kıymetini, bütün mahlukattan işte müntehap olduğunu, seçilmiş olduğunu ortaya koyuyor. Bakın mesela bir hayvan, bir sığır, kışın ne yiyor? Saman yiyor. Yani saman ne? İşte kürdanı al ağzına götür. Ne tadı var, ne tuzu var. Sabahtan akşama kadar saman yiyor. Öyle değil mi?
Evet.
Bir de bizim yediğimiz nimetlere bakın. Soframıza bakın. İşte soframızın bu kadar mütenevvi olması, çeşit çeşit. Yani böyle tefekkürle ve idrakla Allah namına Allah'ın eserlerini temaşa et. Bir manavın önünden geç. Bak şöyle. Muzlar, elmalar, kirazlar, meyveler, sebzeler. Hep Allah'ın keremidir. İnsan mükerremdir. İnsanın mükerremliği, Allah indindeki müşerrefliği işte sofrasından bellidir.
Misafirin izzete yani misafire yapılan izzet onun değerini gösterir.
Tabii. Misafirin kıymeti sofrasıyla bir manada ölçülür.
Tabii.
Mesela diyelim ki köyden, yukarıki mahalleden aşağıdaki mahalleye inen bir insan bir eve misafir olduğu zaman özel bir işlem gerekmez. İşte ne varsa peynir, zeytin getir.
Evet.
Hazır bir şey yenilir. Ama dünyaca itibarlı bir insan bir yere gelirse artık o zaman bu işi kan temizler.
Evet.
Değil mi? Yani en az bir tavuk kanı olur. Daha ileri giderseniz bir kuzu olur.
Evet.
Ziyafetler serilir. Demek ki insanın sofrası insanın mükerremiyetini göstermiş oluyor. Bir de sofranın tefekkür noktasından dikkat edilecek diğer bir cephesi nimetlerdeki kalitedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu sofralar çok. Nimetler çok küllü. Çok değişik. Tadı, kokusu, rengi, letafeti, estetiği itibarıyla insanı sanki büyülüyor. Rahman'ın iltifatını, ikramını sergiliyor. Bir de bu nimetlerde zannediyorum düşünülmesi, tefekkür edilmesi lazım gelen bir cephe de o nimetlerdeki kalitedir. Yani daha açık ifade edeyim. Mesela insan bir kilo kirazı mı tercih eder yoksa bir ton samanı mı? Yani kalite noktasından, keyfiyet noktasından baktığımız zaman biz kainatta en safi hulasalarla besleniyoruz. İşte bu Cenab-ı Allah'ın bize neyidir? İkramıdır. Şimdi bu ikramı düşünürken aklıma şöyle bir izin verirseniz bir örnek vermek istiyorum. Tabii. Şimdi yani varsayımla konuşalım, yani farazayla konuşalım. Yani faraza Cenab-ı Hak bizleri yaratmadan önce bütün mahlukatın kataloğunu önümüze koysaydı. Evet. Yani nasıl mesela diyelim ki bir mobilya mağazasına gidiyorsunuz. Mobilya mağazasında çok büyük bir mağazada diyelim ki yüzlerce, 200 tane mobilya takımı var. Onu bizzat izlemek yerine adam kataloğu önünüze koyuyor. Bakıyorsunuz, sayfaları çeviriyorsunuz. İşte diyorsunuz mesela şu 55. sayfadaki mobilya çok hoşuma gitti. Ben bunu sipariş ediyorum. Yani ondan sonra siparişle malı almış oluyorsunuz. Yani öyle farz edelim. Yani varsayımla konuşalım ki Cenab-ı Hak bütün mahlukatın kataloğunu önümüze koysaydı. İşte kulum seç. Hangisini istersen seni öyle yaratacağım. Mesela insan diyelim ki kataloğu açtık. Birinci karşımıza ne çıktı? Mesela diyelim ki deve çıktı. İşte eğri büğrü. İşte bak o eğri büğrü içerisinde bir düzgünlüğü var. O kavim bir hayvan. Çöle karşı, susuzluğa karşı dayanıklı. Biraz da haşin bir mahluk. Cenab-ı Hak deseydi ki kulum istersen seni deve yaratayım. Ama deve yaratırsam sen yük taşıyacaksın. Çölü aşacaksın.
Kurak çöllerde.
Kurak çöllerde gideceksin. O zaman ne yapalım? Ya Rabbi bir sayfa daha çevireyim.
Zor biraz.
Zor değil mi?
Evet.
Şimdi bir daha çevirdik. İkinci koyun karşımıza çıktı. Mübarek Münis. Bak çok yumuşak, çok mübarek. Kulum istersen seni koyun yaratayım. Ama koyun yaratırsam süt vereceksin. Ahırlarda yatacaksın. Ne yapardı? Ya Rabbi bir daha çevireyim. Mesela bir daha çevirdik. Karşımıza mesela kedi çıktı. Hatta Van kedisi olsun. Bir gözü başka, diğer gözü de başka. Çok böyle tatlı, münis bir kedi.
Evet.
Dese ki Cenab-ı Hak kulum istersen ben seni kedi yaratayım. Ama bir şart var ki kedi yaratırsam fareyi yiyeceksin. Şimdi böyle çevirdik çevirdik bir de karşımıza kataloğda insan çıktı. İnsanın keyfiyeti bambaşka. Hiçbir mahlukla tartıya girmez. Yani insanın bir ferdi sair mahlukatın bütün nevlerinden daha kıymetlidir. Keyfiyeti daha yüksektir. Şimdi Cenab-ı Hak deseydi ki, buyursaydı ki kulum istersen seni insan yaratayım. Fakat bir şartla kedi yaratırsam fare yiyeceksin. İnsan yaratırsam da namaz kılacaksın. Şimdi elimizi vicdanımıza koyup düşünelim, tefekkür edelim. Ne derdik? Ya Rabbi biz insaniyeti istemiyoruz. Kedi yarat, fare yiyelim mi? Bakın yani şu tefekkür bizi şu noktaya getiriyor. Yani biz müntehabız, seçilmişiz. Yani biz Allah'tan alacağımızı almışız. Yani hılkat hükümeti içerisinde yani aslan payı bize verilmiş. Nimetler bizim için kesilmiş. İkramlar bize tahsis edilmiş. Bakın yani bütün nimetler, sonsuzdan gelen bütün nimetler insanın başında kesişiyor. Yani geçen sohbette üzerinde durdum. Yani teshir hakikati. İsterseniz ben bu hakikati biraz daha aşmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi teshir hakikati. Yani şimdi teshir hakikatine bakın. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Şu koyunu düşün. Şimdi koyunun konuşması yok. Konuşamıyor.
Evet.
Ama lisan-ı hal ile sanki ne diyor? Neyi söylüyor? Sabahleyin, affedersiniz, ahırdan çıkarken boynunu uzatıyor. Şimdi o boynunu uzatmasında bir mesaj vardır. Mesaj şudur. Yani sahibine, efendisine diyor ki, sen benim efendimsin. Sen benim sahibimsin. Sen benim sultanımsın. Eğer senin ete ihtiyacın varsa buyur, boynum sana feda olsun diyor. Yok, eğer senin ete ihtiyacın yoksa bana müsaade et. Sen çıplak ayaklarla bir dağdan bir dağa gidemezsin. Sen diken yiyemezsin. Sen otu ısıramazsın. Bana müsaade et. Ben bir dağdan bir dağa aşacağım. Çıplak ayakla dolaşacağım. Diken yiyeceğim. Sana süt getireceğim. Bakın gidiyor, diken yiyor. Bize süt getiriyor. Sonra o koyun lisan haline ne diyor? Ha, diyor ki sen mahlukatın efendisisin. Sana saraylar lazım. Sen sultansın. Sana köşkler lazım, yataklar lazım. Sana rahat lazım. Bana müsaade et. Ben diken yiyeceğim. Sana yün getireceğim.
Pisliğin içinde yatacağım ben.
Ha, pisliğin içerisinde yatacağım. Sen böyle ahirde affedersiniz. Pislikte, necasetin içerisinde, o pis kokularda, o salların üzerinde yatamazsın.
Evet.
Yani sen mahlukatın şereflisisin. Benim de efendimsin. Bana müsaade et. Ben sana tiken yiyeceğim. Sana yün getireceğim. Şimdi dolayısıyla bakın şu müsahhariyet hakikati insanı tefekküre ve şükre sevk etmesi gerektir. İşte beşerin kimlik bunalımından kurtulması için Allah'ın bahşetmiş olduğu bu nimetleri tefekkür etmesi gerektir. Bakın Süreyya Amme'de Cenab-ı Hak insan tabi lekenut, Kur'an-ı Kerim'de bir tabir var. Lekenut.
Evet. Manası hocam?
Kenut manası. Lekenut, kenut. Yani kıraç arazi gibi. Yani bir kıraç araziye siz 10 tane emek verirsiniz. Belki 100 emek verirsiniz. Ama o kıraç arazi size 10 emeğin karşılığında biri vermez.
Evet.
Yani halk arasında bir tabir vardır. Ve bu manayı çok güzel ifade ediyor. Derler ki bir baba oğluna bir bağ vermiş. Büyük bir bağı bahşetmiş. Oğlu dönmüş babasına bir salkım üzüm vermemiş. Bir salkım üzüm vermemiş. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu nimetlere karşı insan çoğu zaman nedir? Nankördür. Düşünmüyor, tefekkür etmiyor. Şu nimetlerin sahibi kimdir? Onun için Süreyya Amme'de Cenab-ı Hak hem nimetlerini sayıyor hem de insanın zımmen nankörlüğünü de dile getirmiş oluyor. Elem necel arda mihaden. Bel cibali evtaden ve halaknakum ezvacen. Ayet böyle gidiyor ya. Küreye arzı size bir beşik yapmadık mı? Ya bakın düşün. Şimdi küreye arz bizim rahatımız için bir beşik gibi. Yani ninni ile büyüyoruz. Rahmetle gelişiyoruz. İkramet-i ilahi ile hayatımızı devam ettiriyoruz. Nasıl bir beşik?
İnsan da nazik ve nazenin bir çocuk
tabii
gibi.
İnsan hakikaten kainat içerisinde hakikaten zaten insan Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle insan kainat içerisinde nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kudret, fakr aczinde büyük bir kuvvet vardır buyuruyor. Hakikaten şimdi insan nazik ve nazar bir çocuk. Küre-i arz bizim beşiğimiz. Az hızlansa helak olacağız. Az içe kıvrılsa yanacağız. Az dışa çıksa donacağız. Onun için Cenab-ı Hak küre-i arzı şu zemini size beşik yapmadık mı? Sizi çift yaratmadık mı? Bakın nesillerin devam etmesi için dişili ve erkekli yaratmış. Geceyi hab-ı rahatınıza bir örtü kılmadık mı? Dağları direk yapmadık mı? Gündüzü maişetiniz için halk etmedik mi? Bakın yani bunları düşündüğümüz zaman yani tezkir hakikati gösteriyor ki yani insan yani tefekkür boyutu içerisinde şu nimetlerin sahibi kimdir? Allah'tır. Dolayısıyla yani şu noktaya gelmek istiyorum. Demek ki insan kulasa müntehaptır. Allah insanı bütün mahlukatın fevkinde seçmiş. En mükemmel bir keyfette halk etmiş. Şimdi dolayısıyla burada tefekkür açısından şu noktayı zannediyorum iyice kavramak ve düşünmek lazım. Evvela Cenab-ı Hak sana akıl vermiş, el vermiş, ayak vermiş. Kimlik bunalımından kurtulmak için insanın düşünmesi lazım. Hakikaten bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki, mealen ifade edeyim, şu manada Kur'an'da bir ayet-i kerime var. Sizin azalarınız içinde, Cenab-ı Hak buyuruyor, sizin azalarınız içerisinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Yani şu gözü halkeden kimdir? Şimdi dünyanın en kıymetli mücevheratı, göz nimeti. Mesela bir arabanın diyelim ki farı kırılır, bozulur. Sanayiye gidersin.
Yedek parçası var.
Yedek parçasını bulabilirsin.
Evet.
Takarsın yani. En kıymetli bir araba dahi olsa, otomobil dahi olsa gidersin, takarsın, tazeleyebilirsin. Ama insanın bak gözü şeyse, yani bakın, yani gözü çıksa, kör olsa yedek parçası yok. Benim yıllar önce aşağı yukarı 15-20 yıl önce, belki de daha fazla, bir arkadaşım vardı. Gözünün birisi amaydı, kapalıydı. O zamanlar ta İtalya'ya gitti. Cam bir göz taktılar. O günkü teknoloji, ilim. Doktorlar cam bir göz takmışlar. Geldi. Tabii öyle dikkatle baktığınız zaman cam gözdeki sabitlik görünüyor. Yani fıtri Allah'ın bahşetmiş olduğu göz nimetiyle beşerin onun taklidi manasında yapmış olduğu göz arasında çok fark var. Böyle sabit bakınca bir göz sürekli mercek itibariyle oynuyor, çevriliyor, öbürü sabit kalıyor. Gözünü epeyce de para harcadı o günkü ekonomik sıkıntılar içerisinde. İtalya'ya gitti, göz taktılar. Geldi, aşağı yukarı bir hafta sonra gözü kaydı. Gözünün bir tarafı Şam'a bakıyor, bir tarafı Halep'e.
Evet.
Rahatsız oldu. Şimdi onun için ayet-i kerime Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bunları hangi tezgahtan, hangi dükkandan aldınız? Dolayısıyla yani burada yediklerimizin, içtiklerimizin maliyetini düşünmek lazım. Kimindir bu nimetler? İsterseniz ben bugün bir hatıramla bu geceki sohbetimizi bağlamak istiyorum. Benim Erzurum'dan tanıdık, bir cihette de uzak bir akrabam vardı. Böbreğinden rahatsızdı. İstanbul'a gitti, Ankara'ya gitti. Epeyce tıp merkezini gezdi. Bütün doktorların konsultasyonda ortak ve müşterek kanaati şu. Senin dediler ki bir böbreğin bir tanesi tamamen gitmiş. Öbürü de %30 çalışıyor. Yani zahiren Cenab-ı Allah'ın adetullah ve sünnetullah kanunlarına göre sen yaşasan Allah-u Alem 3 ay 4 ay yaşayabilirsin. Ama gider hem deri ve kan vücut uyumu noktasından kardeşlerinden birisi sana böbrek verirse biz de inşallah bir böbrek nakil ameliyatı yaparız. Eğer mukadderse hayatın devam edebilir. O şekilde İstanbul'dan Ankara'dan döndükten sonra geldi. Gayet müteessir. Moral değerleri çökmüş. Böbreğin birisi gitmiş. Öbürü de %30 çalışıyor. Geldi. Yani bakın bu hayal değil yani. Hakikat. Hani olan bir vaka. Abisinin yanına gitti.
Her insanın da başına gelebilir.
Her insanın başına tabii. Gelebilir.
Normal.
Abisinin yanına gitti. Dedi ki abi işte durum böyle. Böbreğin birisi gitmiş. Öbürü de %30 çalışıyor. Sen böbreğinin birisini bana ver. Abisi de yaşlı emekli. Döndü kardeşine dedi ki ya sen biliyorsun ki ben yaşlıyım. İki kere de ameliyat oldum. Vücudumda da zafiyet var. Ben nasıl öleyim? Ameliyat masasına yatarım, belki kalkmam. Bu para değil ki, bu can. Bakın, abisi vermedi. Bu sefer küçük kardeşinin yanına gitti. Küçük kardeşi de genç, hakikaten güçlü ve dinamik. İşte sen güçlüsün, kuvvetlisin, dinamiksin. sen böbreğinin birisini ver deyince küçük kardeşim öyle dönmüş. O abisine demiş ki, ya abi sen nasıl bu kardeşine kıyıyorsun? Ben daha gencim, evleneceğim, hayata atılacağım, iş tutacağım. Ben nasıl vereyim? Emin olun küçük kardeşi de vermedi. Sonra bacısının yanına gitti. Kız kardeşinin yanına gitti. Kız kardeşi de tabii evli. Tabii kadınlar rikkat ve şefkat noktasından erkeklere göre biraz daha duyarlı, biraz daha hassas. Durumu anlatınca kız kardeşi, evli kız kardeşi demiş ki, veririm ama enişteden
izin
almak lazım. Evet. Tabii eniştesinin yanına gitti. Eniştesine anlatmış. Eniştesi demiş ki, yahu demiş, 7 tane çocuğum var. Benim evimi mi yıkacaksın? Bakın eniştesi de vermedi. Hakikaten Allah rahmet etsin. 3-4 ay sonra vefat etti. Yani şu nimetlerin sahibi kimdir? İşte bunu düşünmek. Bunu tefekkür etmek. Sanıyorum kimlik bunalımını çözmekte enfusi tefekkür ve şu nimetlerin sahibi kimdir? Şu nimetleri kim bana musahhar ediyor? Emrime tahsis ediyor? Bu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum.
Peki, çok teşekkürler hocam. Evet, sevgili izleyiciler, bu tefekkür bahçemizde insanın ihtiyaç dairesi ve insana sunulan nimetlerin maliyetinin büyüklüğü ve insanın diğer mahlukattan üstünlüğü, seçkinliği, müntehap olması konusunda hakikaten çok istifade ettik. Güzel tefekkür buketi sunmaya çalıştık elimizden geldiğinde. Bir başka tefekkür bahçesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.